Ayrım 2. Pargalı İbrahim Paşa. Cahit Ülkü. Sayfa 12. Madiyanoğlu Yanko hakkında zamane ravilerinin naklettikleri türlü türlüdür. Ama Pindus'un zirvelerinde Arahtos ırmağının kaynadığı yerde oturan bir ermiş pir kişi vardır ki 72 dil bilir. Tevrat, İncil ve Kur'an'dan başka nice acayip kitaplar okuyup her satırını ezberlemiştir. İşte o ravi doğrusunu şöyle hikaye eder. Diyar-ı Rum'da başı göğün 7. katına eren ulu bir dağda kainata hükmeden bir padişah otururdu. Bu padişah güzellikte eşi olmayan bir kıza aşık oldu. Padişahın olanı olmayanı bilen sihir sahibi karısı, kocasının gönlünü bu kıza kaptırdığını duyunca kinlendi. Padişah da kızı tekin olmayan karısının fenalığından korumak için beyaz bir kısrak şekline soktu. Karısı bunu dahi bilip ol kısrağı istedi ve bin gözlü devi bekçi olarak onun başına dikti. Padişah devi öldürüp kısrağı bu kez inek biçimine soktu. Karısı yılmadı. İneği taşra sürmek için ona bir at sineği musallat etti. İnek sinekten kaçtı, iki karayı ayıran denizin önüne gelince karşı yakaya geçti. İnek Türk lisanında Kağıthane Deresi denen dere kenarındaki tepede bir kız çocuğu doğurdu. Olimpos'ta oturan padişahın emriyle sulara hükmeden perilerden biri bu kızı emzirip büyüttü. Akıl çağına gelince denizlerin hükümdarıyla evlendirdi. Kız bu hükümdardan peydahladığı oğlana Yanko adını verdi. Acem lehçesinde kısrağı, Madiyan dediklerinden ol oğlan Yanko bin Madiyan olarak anıldı. Zamane dilinde boz, inek, foros, geçmek demek olduğundan Karadeniz ile Akdeniz'i birleştiren denizin adı da Bosforos olarak kaldı. Şeddat bin Ad Yanko'yu evlat edindi. Kısırlığını onunla unuttu. Ölünce tacını, tahtını, kılıcını ona bıraktı. Adem peygamberin yeryüzüne düşmesinden 4600 yıl sonra İsa Mesih'in doğumundan 1000 yıl önceleyin Madiyanoğlu Yanko ulu bir padişah olup Rum vilayetlerine hükmetmeye başladı. Semerkant'tan ta Hitay, Hitan, Çin, Maçin ve Hindistan denizine, oradan Bulgar bozkırlarına, Çerkes, Leh, Karabağ'dan Eflak ve Moskov memleketlerine, oradan Bosna, Alman, Engürüz vilayetlerine dek sayılan bu yerlerin tekmil bey ve padişahları Madiyanoğlu Yanko'ya dostluk ve itaat ettiler. Bir gün Madiyanoğlu Yanko hükmünü yürütecek yerler ararken Aydıncık derler bir adada Süleyman peygamberin bina eylediği sarayı buldu, orada karar kıldı. O zamanlar burası adaymış ise de sonradan Karesi vilayetinin ucundaki Edincik'le birleşmiş ol adaya Kapudağ'da derler. Bu sarayda Madiyanoğlu Yanko kıymetli inciler ve envai çeşit kıymetli taşlarla bezeli bir put buldu ve gözleri kamaştı kaldı. Süleyman bu sarayı ne zaman ve neden bina eyledi? İnci ve mücevherlerle süslü putu kim oraya gizledi? Onu da ermişler ermemişlere yol göstermek için şöyle beyan ederler. Devlere, perilere, cinlere, insanlara ve alemin mülklerine hükmetmesi için Rabbi Süleyman peygambere ulu bir krallık vermiş idi. Rabbi bir gece Süleyman'a görünüp ona dedi, sana ne vereyim iste. Ve Süleyman dedi, bana hikmet ve bilgi ver ki bu kavmin önünde çıkıp gideyim. Ve Allah Süleyman'a dedi, madem ki zenginlik, mal ve şeref ve senden nefret edenlerin canını ve uzun ömür istemedin, hikmet ve bilgi sana verildi. Dipnot, italik dizili bölümler Tevrat'ın 1. Krallar bölümü 3 ve 2. bablarından alınmıştır. Rabbi Süleyman'ı sanıyordu ama o bunu bilemedi. Güzellik ve ahenk istemediğinden ona yalnız hikmet ve bilgi verildi. Şeytanın bilgisiyle Rabbin bilgisini karıştırmamak güzellik ve ahenkle gerçekleşir. Süleyman bunu bilmiyordu. Onun için Rabbi adına bir ev, kendi için başka bir ev bina eylemeye niyet etti. Yük taşıyan 70.000 adam, taş kesen 80.000 adam ve onlara mukayyet olan 3600 adam saydı. Sur kralı Hiram'a dedi, bana bir adam gönder, altın ve gümüş, tunç ve demir, erguvani ve kırmızı ve lacivert işlerinde hünerli olsun ve her türlü oyma işlerini oyabilsin. Sur kralı Süleyman'ın Rabbine iman etmezdi ama onunla hoş geçinirdi. Çünkü ülkesinde buğday, zeytin ve üzüm yok idi. Rabbinin Süleyman'a hikmet ve bilgi verdiğini ama bu bilgi içinde şeytanın da bilgisi olduğunu bildi. Hem bunu şöyle bildi. Süleyman Rabbine mabet diye hapishane yapmaya kalkıştığına göre şeytanın bilgisiyle düşünüyordu. Hiram sevindi. İkizi olan karundaşı vardı, adına Ankur derlerdi. Bazı kavimlerin lisanında ol Adem'e Adon Hiram diye ad söylenir ama doğrusu Ankur'dur. Ol dahi imansızdı. Hiram bunu Süleyman'a gönderdi. Ankur'un ikizi olduğunu söylemeyip bir dul kadının oğludur. Altın ve gümüş, tunç ve demir, taş ve keresle, erguvani ve lacivert ve ince keten ve kırmızı işlemede, oyma işlerinde ve her çeşit icatta hünerlidir dedi. Ankur Süleyman'ın yanına gidip mabedi yaptı. Ev yapılırken içeride çekiç ve balta, demir ve alet sesi işitilmedi. Ol sebepten taşların şeytan tarafından yontulup taşındığını söyleyenler oldu. Evler bitince Ankur Süleyman'dan 2 aylık yol kadar uzakta, bir ucundan ötekine 1 ayda yürünecek kadar genişlikte, toprağında buğday, zeytin ve üzüm yetişen, ormanlarla ırmaklarla süslü, havası hoş bir adaya yerleşip orada padişah oldu. Süleyman'ın gönderdiği 8 okka altınla kızının heykelini yaptırıp adanın ortasına diktiği altın sütunun üstüne yerleştirdi. Çünkü Ankur kızını her daim sevip okşardı. Yatağından eksik etmezdi, ona aşıktı. Şarabı, yağı, buğdayı olduğundan artık Süleyman'a ihtiyacı yoktu. Kızıyla meşgul olup bir daha Süleyman'a baş indirmedi. Evler tamam olunca Süleyman Firavun'un imansız kızıyla evlendi. Rabbi gücendi, gökten baş melek Mikail'i indirdi. Mikail Akdeniz'in orta yerine büyük bir kazık çaktı. Her yandan yürüyen çamurlar kazığın etrafına birikip orayı sazlığa çevirdi. Roma şehri bu sazlıkta kuruldu. Buna sebep şuydu. Süleyman zaman sayfasına nam bırakmak için yaptığı binaya Rabbin evi diyordu. Halbuki Rab gönülleri ev edinmek istiyordu. Rab işte bu hapishaneyi yıkacak hükümdara payitaht olsun diye ol memleketi yaptı. Günü gelince Roma padişahının eliyle Süleyman mabedini yıktı. Süleyman'ın ilahları başka başka olan kavimlerden 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Şeytanın bu aletleriyle aleme dalardı. Ankur gördü ki Süleyman'ın bilgeliği, şeytanın gücüyle hükmünü mükemmel yürütme bilgeliğidir. O zaman onu hiç yerine koydu. Bir gün Süleyman peygambere, falan adada 100.000 ere gücü yeten bir padişah sana baş eğdirmez, türlü türlü putlara tapınır dediler. Heman, dem Süleyman peygamber devlerini, perilerini, cinlerini toplayıp ol adaya vardı. Ankur dahi karşılayıp azim cenk eyledi. Sonunda askeri perişan olan Ankur avuca girdi. Onu Süleyman'a götürdüler. Süleyman Ankur'a iman et dedi. Lakin imansız kibirinden baş indirmedi. Süleyman da Ankur'un başını kestirip adayı zapt edip ne kadar mal varsa hepsini askerlere pay etti. Ankur'un işi tamam olunca Süleyman'ın meylini bilenler, Ankur'un kaşta, kirpikte, gözde, dudakta, burunda, tende, endamda, işvede benzer olmayan güzel kızını ona getirdiler. Adı Şemsiye idi. Süleyman kızı görecek hemen dem kızın aşıkı oldu. Nikah edip hatun edindi. Kız kendini gün be gün ziyadesiyle sevdirdi. Bir sözünü iki ettirmedi. Şemsiye, Süleyman'ı ağır kin tutardı ama belli etmezdi. Çünkü babası Ankur'u bilmişti, gönlüne başkası giremiyordu. Bir gün Süleyman'a, benim için havası hoş bir yerde öyle bir saray bina eyle ki, ol saray gibi ulu binanın kainatta benzeri olmaya dedi. Süleyman devlere, cinlere bir yer bulun, havası hoş ola, hem cennet misal ola dedi. Devler, cinler alemi gezip diyar-ı Rum'da aydıncık derler, ol yeri bulup beğendiler. Ol adada sarayı yapmaya meşgul oldular. Kaf Dağı'ndan ve buldukları her yerden ne kadar mermer madeni varsa alıp getirdiler. 8 somaki mermer direk kim şimdileyin Ayasofya'dadır, onu devler Kaf Dağı'ndan getirip bir ulu saray eylediler. Ve Süleyman mabedinden muhteşem saray yaptılar. Bu asırda dahi ol yerde insan işine benzemez acayip binalar vardır. Köşk tamam olunca Şemsiye Hatun gelip ol köşkün içinde karar eyledi. Şemsiye ağırlayın din tutardı, puta tapardı, Süleyman'ın haberi yoydu. İnci inci taş taş işli putunu bulunmaz görülmez bir yere saklayıp Süleyman peygambere dedi. Beni Beytül Mukaddes'e ilet. Dipnot: Beytül Mukaddes Kudüs. Kızın her kim maksudu olsa Süleyman'ın katında makbuldü. Vardı onu Beytül Mukaddes'e nakleyledi. İşte Madiyan oğlu Yanko'nun karar kıldığı sarayın hikayesiyle bulduğu putun aslı budur. Yanko bin Madiyan vezirlerini toplayıp ol putu gösterdi. Vezirler dahi hayran kaldılar. Göz belertip dudak büzdüler. Madiyan oğlu Yanko vezirlere dilerim ki bu azim puta layık bir şehir bina eyleyem, alemde ad bırakam, siz ne dersiz? Dedi. Vezirler baş başa değdirip fısfıs ettiler. Meğer aralarında aklı başında bir vezir vardı, adına Kantur derlerdi. O vezir dedi, ey alemlerin şahı, her zamanın bir Süleymanı olur, şimdiki zamanın Süleymanı sensin. Nola sen dahi bir ulu şehir bina eyle, kim Süleyman gibi alemde adın yürüsün. Madiyan oğlu Yanko, acep bu şehri ne yerde bina eylesem deyü fikir ederken uykuya daldı. Düşünde yapacağın şehri ananın doğduğu yerde, Karadeniz'in Akdeniz'e aktığı boğaz kenarında bina eyle dediler. Yanko uyandı, vezirlerine düşünü anlattı. Bana bu hallü yer gösterdiler, bilmezem ol yer ne yerdir dedi. Vezirler dahi bilemediler. Devrisi gece uykusundayken Madiyan oğlu Yanko'yu döşeğiyle kaptılar götürdüler. Şimdiki Konstantiniye yeridir, oraya koydular. Yapacağın şehri burada bina ör dediler. Yanko bin Madiyan uyandı, kendini bir acayip yerde gördü. Gözlerini yumdu, acep düş müdür deyu gene açtı. Gördü ki düş değil. Kendiyi deniz kenarında buldu, hayran kalıp dört yakaya baktı. Orada beylerinden birine rastladı, halini ahvalini ona dedi. Hizmet kuşağını kuşanan beyin getirdiği atlarla atlandılar, ol arayı gezdiler. Karadeniz'den Akdeniz'e gidip kuzey tarafında hoşça dudak dudağa gelip ada gibi olmuştur. Şimdileyin Konstantiniye oradadır. Yanko o yeri görüp beğendi. Hem tas tamam düşünde gördüğü yerdi. Madiyan oğlu Yanko beylere, padişahlara elçiler salıp bana bir şehir yaptır diye işaret ettiler. Şimdi siz dahi dostluk üzere durasız ve bina ustaları ve ırgatlar gönderesiz diye haber iletti. Hint'ten ve Sint'ten, Hitay, Hotan, Çin, Maçin, Kıpçak, Bulgar, Tatar, Engürüs ve Moskova'dan, Frengistan'dan, Habeş'ten, Mısır'dan, Şam'dan bina ustaları ve ırgatlar geldiler. Madiyan oğlu Yanko'nun 40 kez 100 bin eri vardı. 40 bin usta, 200 bin ırgat geldiler. Bir uğurlu saat varmış, 30 yılda bir gelirmiş. Müneccimler o saati gözler dururlardı. Vakit yakındır deyu minare gibi sıra sıra sütunlar yaptılar. Her sütunun üstüne çanlar asa koydular. Muratları ol saat gelince çanları çalmaktı. Çanlar çalınca askerler ve ustalar hep birden hisarın temelini örmeye başlayacaklardı. Müneccimler ustur lapla güneşi gözlerlerken hava yüzünden bir lak lak gagası arasında bir yılan götürüp gidiyordu. Dipnot: lak lak leylek. Lakin yılan lak lakın ağzından düşüp ol çanlardan birine dokundu. Dahi çan öttü. Hemen uğurdu saat oldu deyip ne kadar çanlar varsa dövüp çaldılar. Vakit oldu sanıp tekbil askerler ve usar hep birden hisarın temelini örmeye koyuldular. Madiyan oğlu Yanko bildi ki şehrin sonu harap olacaktır. Ama yapılan binayı yıkıp erteleyemedi. 40 kere 100 biner, 40 bin usta, 200 bin ırgat şehrin temellerini 40 günde tamam eylediler. Etrafına 360 burç örüp 60 kapı bıraktılar. Ondan sonra 1000 kilise, 60 bin ev, 100 hamam ve 500 kervansaray yaptılar. Arap'tan, Acem'den, Rum vilayetlerinden, Engürüs'ten zulümle çok evler sürdüler. Çok şehirler viran ettiler, getirdiler. Bu şehri zulümle doldurdular. Alemin halkını tamam inlettiler. 7'den 70'e herkes bu şehre beddua ilediler. Şehrin adını Yankoviça koymuşlardı. Madiyanoğlu Yanko, Yankoviça'nın içine 500 arşın yüksekliğine bir sütun dikip üstüne 7 başlı ejderha koydurdu. Dipnot, bir arşın yaklaşık 68 santim. Kendi suretini bakırdan ittirip ol ejderhanın üstüne oturttu. Yanko suretini koyduğu sütunun tepesine çıkıp şemsiyenin putunu eline alır, tanrı bildiği güneşe secde ederdi. Şeytan melun dahi putun içine girip konuştuğundan halk sesi işitince put söyler sanıp puta tapardı. Puta tapmayanları ateşte yakarlardı. Nevruz günlerinde herkesi kilisede toplayıp zorla ol puta secde ettirirlerdi. Böylece şemsiye muradına erdi. Süleyman'ın oralarda hükmü kalmadı. Gene bir Nevruz günü putu putlaştırmak için gök kubbeli kilisede toplandılar. Tanrı öfkelendi, yeller estirip yağmurlar, dolular yağdırdı. Bir azim zelzele saldı, kilise kubbesiyle çöküp yere gömüldü. Keşişler, ruhbanlar, patrikler, beyler, orada bulunan halk ve askerler ve dahi Madiyanoğlu Yanko yıkıntıların altında kalıp helak oldular. Kilise dışında olanlar gazabı görüp dağılarak her biri bir memlekete saçıldılar. Şehir ıssız kaldı, yıkılıp harap oldu. İnsan gidip canavarlar doldu. Yanko'nun bir oğlu vardı, adına Bizas derlerdi. Kilisede değildi. Halkın gazabından korkup geçit vermez Esbir'e kaçtı. Yoldan ababasından kalan mukaddes kılıcı Tuna'ya düşürdü. Pargalı Luciano ile oğlu Yanko, işte bu Bizans kaçıncı kuşaktan olduğu bilinmez torunlarındandır. Dipnot, bu efsane Tevrat'tan İstanbul Ansiklopedisi'nin Madiyanoğlu Yanko, Bizas, İstanbul adları maddelerinden Stefanos Yerasimos'un Türk metinlerinde Konstantiniye ve Ayasofya efsaneleri adlı araştırmasından yararlanılarak kurgulanmıştır. Yanko'nun, daha doğrusu kendisine yakıştırdığı yeni adıyla İbrahim'in normale dönmesi için 10 günün geçmesi gerekti. Önce yüzündeki çatlaklar iyileşti. Aslında gemide herkesin Lokman dayı diye çağırdı. Alaydı hekimin bir takım kuru otları kaynattıktan sonra süzgecin üstünde kalanları zeytinyağıyla karıştırarak yaptığı koyu kıvamlı merhemin yararı yadsınamazdı. Adam İbrahim'in ona Kranta dayı demesinden pek memnun kalmış, hünerine emanet edilen hastasını çabucak iyileştirmek uğruna elinden geleni esirgememişti. Sonra dudaklarının şişi indi, ağız çevresindeki ve kaşlarındaki yaralar kapandı. Başlangıçta ona pirinç lapasıyla kuru üzüm hoşafı veriyorlardı. Çünkü Lokman dayıya göre yağlı yiyeceklerin İbrahim'in midesine durması olanaksızdı. Gemide kendisini bilmesinden bir hafta kadar sonra ateşte iyice kızartılmış kuru etleri nohutlu pilavla karıştırıp önüne koyduklarında doğrusu bayram etmişti. Ambarın bir köşesinde tahtalarla bölünüp kamera haline getirilen hücrede yattığı sürece ayaklarındaki kelepçelere perçinlenmiş, iki arşın uzunluğundaki zincirle alabandadaki demir halkaya bağlı kaldı. Daha sonra onu alabandadan ayırdılar ama ayak bileklerine rapt edilmiş zincirin ortasına iki yumruk büyüklüğünde demirden top astılar. Kaçmaya yeltenip denize atlayacak olursa suyun dibini boylayacağını düşünüp böyle bir işe kalkışmamasını bu şekilde ihtar ediyor olmalıydılar. Babasının izine rastlanmadığını daha ilk gün öğrenmiş, ne de olsa içi sızlamıştı. Eski giysileri arasında flütünü bulunca çocuk gibi sevindi. Sevinmek de haksız sayılmazdı çünkü onun hünerini öğrenen Meslan Reis, akşam olmak üzereyken geminin kıç kasarısında İbrahim'i dizlerinin dibine oturtuyor, flütten dökülen namelere kendini kaptırarak bazen saatlerce dalıp gidiyordu. Bu durumdan İbrahim'in çıkarı ise hem bazı angaryalardan kurtulmak hem de yemeğin iyisine konmaktı. Ayağındaki zincirlerden demir topun çıkarılması da cabaydı. Yaraları geçip gerçek yakışıklılığına kavuşunca en çok Mestan Reis sevindi. Daha önceki soruşturmalar sonucunda iyi bir kurtulmalık alınabilecek varlıklı aileden gelmediği anlaşılmış, ancak yakışıklılığı, üç dil bilmesi ve güçlü bünyesi sayesinde esir pazarında iyi fiyatla satılacağına kanaat getirilmişti. Mestan Reis işini bilen cin gibi adamdı. Elindeki hazineyi yıpratmamak için İbrahim'i ağır işlere sokmadı. Hatta onun dil öğrenmekteki yeteneğini keşfedince Lokman dayıya bu kafir oğluna Türkçeyi eksiksiz öğretmesi için emir verdi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.